Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 21 Mehr 1400 Hicri Kameri, 6 Rebiyül Evvel 1443 ve Miladi 13 Ekim 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti bölgesel siyasetleri üzerinden yapılan röportaj, İran masasından seçmeler, Türkiye gündemi ve kitabın konumu isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Velayet seması savunucuları 1400 hava salma tatbikatında çeşitli savunma ve radar sistemleri başarıyla denendi. İran ile Pakistan üst düzey askeri yetkilileri ikili ilişkileri ele aldı. Borrell'in yardımcısı yarın Tahran'a geliyor. Son 24 saatte koronavirüsten 194 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Irak'ta seçim sonuçlarına itiraz sürüyor. Ve Türkiye'de halkın %53'ü Cumhurbaşkanlığına güvenmediği ortaya çıktı. Şimdi haberler.
Ordu Hava Savunma Gücü'nün Mecid Savunma Sistemi ve Devre Muhafızları Hava Uzay Gücü'nün DESFUL sistemine ülkenin entegre hava savunma ağı tarafından verilen hedefleri başarıyla imha etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Velayet Seması Savunucuları 1400 hava savunma tatbikatlarının devamında ordu ve devre muhafızlarına ait Mecid ve DESFUL hava savunma sistemleri tatbikat alanına fırlatılan kruz füzelerini başarıyla takip ederek imha etmeyi başardı. Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade bu bağlamda yaptığı açıklamada velayet seması savunucuları 1400 hava savunma tatbikatının hedeflerinden birinin kruz füzelerinin saldırısı karşısında çok katmanlı ve sağlam savunma oluşturmak olduğunu, bu aşamada ordu ve devre muhafızları savunma sistemlerince başarılı şekilde icra edildiğini kaydetti.
Ordu Hava Savunma Gücü'ne ait yerli Cevşen ve Hatem Hava Savunma Sistemleri, velayet seması savunucuları 1400 hava savunma tatbikatında belirlenen hedefleri başarıyla imha etti. İran'ın bildirdiğine göre İran'ın Kevir Çölü alanında dün başlayan velayet seması savunucuları 1400 hava savunma tatbikatı devam ediyor. Devrim muhafızları ve ordu birliklerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatın devamında bugün ordu hava savunma gücüne ait Cevşen ve Hatem isimli hava savunma sistemleri entegre hava savunma ağı tarafından verilen ve alçak irtifada tatbikat alanına sızmaya çalışan hedefleri başarıyla imha etti. İran Hava Savunma Karargahı Komutanı General Kadir Rahimzade, Cevşen ve Hatem sistemlerinin ilk kez bu tatbikata test edildiğini işaretle, Cevşen füze savunma sisteminin pasif radar kullanının 15 hordat savunma sisteminin geliştirilmiş versiyonu olduğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun yerli üretimi olan Tebas ve Mersal 16 hava savunma sistemleri de dün hava kuvvetlerinin düzenlediği velayet semaları savunucuları 1400 adlı askeri tatbikatında orta bir mesafede belirlenen hedefleri imha etti.
Devrim muhafızları hava uzay gücünün Kudüs yerli radarı velayet semaları savunucuları 1400 adlı tatbikatta ilk kez faaliyete geçti. Velayet semaları savunucuları 1400 tatbikatında devre muhafızları hava uzay gücünün Kudüs adlı yerli uzun menzilli radarı aktifleştirildi. 500 kilometreden fazla bir menzile sahip olan radar 90 bin fitten fazla yükseklikte hedeflere gözlemleme yeteneğine sahiptir. Taktik ve tek araç kabiliyeti yerli yazılım, çeşitli tekniklerde elektronik harp ile baş edebilme, düşman doz tespit sistemi ve savunma sistemleriyle bağlantı kurabilme kabiliyetleri Kudüs radar sisteminin özellikleri arasında.
İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır ile Pakistan Genelkurmay Başkanı General Nedim Rıza ile bir araya geldi. Görüşmede iki taraf Afganistan dahil bölgesel gelişmeleri, ikili askeri ve savunma münasebetlerini güçlendirme ve ortak sınırlarda güvenliği pekiştirme gibi konuları masaya yatırdılar. Komutan Bakri, Pakistan'da ikinci çalışma ziyaretini Pakistan Genelkurmay Başkanı Nedim Rıza ile gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeye İran'ın İslamabad Büyükelçisi Seyyid Muhammed Ali Hüseyini ve askeri atişe Albay Mustafa Gamberpur da katıldı. Görüşmede Tümgeneral Bakri ile General Rıza, savunma, güvenlik, askeriye, sınır, bölgesel gelişmeler ve Afganistan meseleleri gibi konuları ele aldılar. İki taraf karşılıklı münasebetlerin pekişmesi ve silahlı kuvvetler arası işbirliğini geliştirmek için ciddi iradeye sahip olduklarına vurgu yaptılar. İran Genelkurmay Başkanı bugün sabah saatlerinde Pakistan Ordu Komutanı General Kamer Cavid Bajwa ile görüşmüştü. Komutan Bakri ve beraberindeki heyet bugün akşam saatlerinde de Pakistan Başbakanı İmran Khan ile görüştü.
Hafız Günü etkinliği İstanbul Üniversitesi'nde bir grup Fars dili ve edebiyat hocası ve öğrencinin katılımıyla düzenlendi. Etkinliğe katılan hocalar, Türk edebiyatında İranlı büyük şair Hafız Şirazi'nin şiir ve sözlerinden etkisi hakkında konuşmalar yapıldı. Bu merasimde Hafız-ı Şirazi'nin şiirlerinden bazı parçalar da okundu. Bu arada dün Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Hafız Nişanı ödül töreni gerçekleştirildi. Ankara Üniversitesi ve İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törende Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç'a Uluslararası Hafız Nişanı takdim edildi. Profesör Doktor Kırlangıç burada yaptığı konuşmada Hafız'ın Fars dili ve edebiyatının en sevilen, dünyaca en popüler ve etkileyici şairlerinden biri olduğunu kaydetti. Osmanlı şairleri dünyadaki diğer şairlerden daha fazla Hafız'a saygı duyduğunu ve şiirlerine kendilerine örnek aldığını belirten Kırlangıç, Osmanlı döneminde Farsça üretiminin çok yaygın olduğunu ve elitlerin birçoğunun Hafız'ın şiirlerini okumaktan zevk aldıklarını söyledi. Türkmenistan ve Eko Kültür Merkezi'nde de Hafız Günü etkinliği düzenlendi. 20 Mart Hafız Günü olarak İran takvimine geçmiştir.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrico Mora yarın Tahran, İran'a ziyarette bulunacak. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakri Kani, Twitter üzerinden Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrico Mora'nın yarın Perşembe günü İran'a geleceğini duyurdu. Bakri Kani'nin yaptığı açıklamada, bölgesel ve küresel siyasi istişarelerin devamında yarın Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısını ağırlayacağız. Tahran'da yapılacak gündemde ikili meseleler, Afganistan ile bölgedeki gelişmeler ve İran'a yönelik baskıcı yaptırımların kaldırılması gibi konular ele alınacak ifadelerine yer verildi. Enrico Mora, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'inin yemin törenine katılmak üzere Ağustos ayında Tahran'a gelmişti.
İran Dış İlişkiler Strateji Konsey Başkanı Kemal Harazi, Afganistan'da teröristlerin kökünün kazınmak görevinin şimdiki hakimiyete ait olduğunu belirtti. Harazi bugün yaptığı açıklamada terörizmle mücadele ve Şii camiler ve okullarda masum insanların terör örgütü IŞİD tarafından katliamı gibi cinayetleri önlemenin birinci derece Afganistan hükümetinin görevi olduğunu belirtti. Harazi, Taliban ve bu grubu destekleyen Pakistan'ın çıkarının yönetim döneminde Taliban'ın yaklaşımını değiştirmeyi gerekli kıldığını, böylece Afganistan içinde barışın sağlanabileceği ve komşuları ile iyi münasebetlerin kurulabileceğini kaydetti. İran Dış İlişkiler Strateji Konsey Başkanı sözlerinin devamında, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan'daki iki ülkenin sınırlarından güvenli, teröristlerin İran İslam Cumhuriyeti topraklarına sızmasının önlenmesi, İran topraklarından uyuşturucu transitinin önlenmesi, Şiiler ve diğer Afgan gruplarında haklarına saygı gösterilmesi, Afganistan halkının mirasının bir parçası olarak Farsça'nın koruması ve yayılması gibi meşru çıkarlarının temin edilmesi gerektiğini de altı çizildi. Harazi, İran'ın Afganistan'a yönelik politikasının Taliban'ın tavrına bağlı olduğunu belirterek İran İslam Cumhuriyeti'nin Afganistan halkı ve hükümetiyle her türlü işbirliğine hazır olduğunu vurguladı.
Asya Parlamenter Asamblesi 22. Başkanlık Divanı toplantısı ve Temel Dokümanlar Çalışma Grubu toplantısı İran heyetinin katılımıyla Nevşehir'e bağlı Ürgüp ilçesinde başladı. İhlas Haber Ajansı'na yer alan habere göre Türkiye'nin yanı sıra İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt, Filistin, Endonezya, Pakistan ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu milletvekilleri ve parlamento uzmanların katıldığı toplantının ana gündem maddesi tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını oldu. Asya Parlamenter Asamblesi APA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, sürekli değişen uluslararası ilişkiler ekosisteminde parlamenter diplomasinin bölgesel sorunları ele almanın yanı sıra potansiyel işbirliği alanlarını keşfetmek için önem kazandığını söyledi. APA Genel Sekreteri Muhammed Rıza Mecidi de Asya Parlamenter Asamblesi'nin kuruluş amacının sadece diplomasiyi beslemek üzere çalışmalar üretmek olduğunu kaydetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikle son 4 yıldan beri ciddi katkılarının göz ardı edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Mecidi, gerek dini gerekse de kültürel yaklaşımlarıyla yeni dönemde ortaya çıkan sorunları giderme noktasında parlamenter demokraside APA'nın çalışmalarına bundan sonraki süreçte de kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.
İran Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüsten 194 vatandaşın da maalesef hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada 194 vatandaşın da koronadan hayatını kaybetmesiyle birlikte ülkede koronadan hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 123.275 kişiye yükseldiğini bildirdi. Dünden itibaren 12.298 kişi de korona vakası tespit edildi. Böylece ülkede koronaya yakalanların sayısı 5.742.083 kişiye yükseldi. Sağlık Bakanlığı şimdiye kadar 5.264.775 hastanın iyileştiği ve hastanelerden taburcu olduğunu belirtti. Dünyada ise korona vaka sayısı 239.000.000 ve ölüm sayısı 4.883.000'i geçti.
400.000 dozun yer aldığı Sputnik V aşısının 12. paketinin bugün İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçiliğine teslim edildiği bildirildi. İran'ın haberine göre 400.000 dozluk aşı paketinin yarın Tahran'a sevk edileceği açıklandı. Şimdiye kadar Rusya, İran İslam Cumhuriyeti'ne 1.720.000 doz Sputnik V aşısı teslim etmiştir. Bu arada İran Kızılay Cemiyeti sözcüsü Muhammed Hasan Gusyan yaptığı açıklamada birkaç hafta içinde İran'a getirilen korona aşısı sayısının 150 milyon doza yükseleceğini belirterek Kızılay Cemiyeti'nin bu sayıdan payının 112 milyon doz olacağını belirtti. Yetkili hafta bazında ithal edilen korona aşısı sayısının 18 milyon doza yükseleceğini işaretle yarın da 6 milyon doz aşı getirileceğini kaydetti.
Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Teslim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada Kafkasya'daki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Azerbaycan Cumhuriyeti ile toprak değişiminin söz konusu olmadığını söyleyen Ermeni yetkili, koridorun açılmasına ilişkin iddialara da reddetti. Teslim'e konuşan Ermeni yetkili, İran ile Ermenistan ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Ermenistan Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri, İran ile ilişkileri geliştirmenin İrvan'ın çıkarları doğrultusunda olduğunu belirtti. 2018 yılından beri Ermenistan yönetiminin İran ile münasebetlerini geliştirmeye çalışına dikkat çeken Grigoryan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın İran İslam Cumhuriyeti ile stratejik ilişkiler kurmaya hazırlığını da bildirdiğini vurguladı. Ermenistan'ın Nahçıvan üzerinden İran'ın Culfa bölgesine bağlanmaya çalışına dikkat çeken Ermeni yetkili, Culfa üzerinden Fars Körfezi ve Çabahar Limanı'na Ermenistan'ın erişebilmesinin gündemlerinde olduğunu, İran'ın Tiflis ve Avrupa ülkelerine Ermenistan üzerinden bağlanabileceğini vurguladı.
Bazı kaynaklar Irak'ta seçim sonuçlarına itirazların ikinci gününde de devam ettiğini bildirdi. Bazı partilerin ise ortak pozisyon için istişare yaptıkları ifade edildi. Irak haber kaynakları bugün de ülkede Zigar gibi bazı bölgelerde seçim sonuçlarına itirazların sürdüğünü bildirdi. Zigar'da seçim komisyonu binası önünde toplanan protestocular sloganlar atarak öfkelerini ortaya koydular. Diyale vilayetine bağlı El Halis ilçesinde de parlamento seçim sonuçları protesto edildi. Irak'taki seçim sonuçlarına ilgili tepkilerin devam ettiğiyle ilgili ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Irak direnişi yaptığı açıklamada, Irak'ın egemenliği ve milletin onurunu korumak amacıyla ülkeyi ve siyasi süreci savunmak için oldukça hazırlıklı olduğunu belirtti. Irak direnişi seçim sonuçlarının manipüle edilmesi ve seçimlere hile karıştığını gösteren kanıtların bulunmasının Yüksek Seçim Komisyonu'nun açık başarısızlığı ve yetersizliğini gösterdiğini vurguladı. Direniş grupları Haçlı Şabi'nin fesline yönelik tezgahlanan komplolar karşısında ihmalkar davranmayacağını belirterek bu komploların sadece Amerika'ya hizmet ettiğini kaydetti. Irak direnişi Irak milletini kişisel özgürlüklerin zaptı, ifade özgürlüğünü bastırmak ve şeriat mahkemeleri denen merkezlerin adliyenin yerine ikame edilmesine ilişkin komplolara karşı koyup düşmanların habis emellerinin gerçekleşmesine engel olmayı çağırdı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Irak'ta bazı noktalarda seçim sonuçlarına karşı protesto eylemlerinin başladığı bildiriliyor. Elat haber sitesine göre salı günü bazı Iraklı partilerin Irak seçimlerinin sonuçlarını kabul etmemesinin ardından Irak kaynakları, Irak'ın doğusunda yer alan Diyale eyaletine bağlı Halis şehrinde gösterilerin yapıldığını bildirdiler. Seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler Kerkük'ten Bağdat'a giden yolu trafiğe kapattı. Gösteri Fetih Koalisyonu, İslam Partisi ve Irak Yurtseverler Birliği de dahil olmak üzere bazı Irak partilerinin seçim sonuçlarını protesto etmesi sonrasında geldi. Irak'taki El Fetih Koalisyonu Başkanı Hadi El Amiri dün yaptığı açıklamada her ne pahasına olursa olsun bu yanlış sonuçları kabul etmeyeceğiz ve adaylarımızın ve seçmenlerimizin oylarını tüm gücümüzle savunacağız dedi. Irak Fetih Koalisyonu Başkanı'nın açıklaması Şii Partiler Koordinasyon Konseyi'nin Irak Yüksek Seçim Komisyonu'nu protesto eden bir açıklama yayınlamasının ardından geldi. Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr da yaptığı açıklamada tüm Iraklı grupları itidale çağırdı. Sadr açıklamasında seçimleri kimin kazandığının önemli olmadığını, önemli olan hususun Irak halkına hizmet ve güvenliğin olduğunu belirtti. Sadr, oy sandıkları ile ilgili siyasi anlaşmazlıklar ve sonuçların açıklanmasındaki gecikme ve seçim komisyonuna baskının ilk olumsuz sonucunun halkın zarar etmesi olacağını ifade etti. Sadr ayrıca tüm grupları itidale çağırdı ve itirazlar konusunda yasal yollara bağlı kalmalarını istedi. Irak'ta 10 Ekim'de düzenlenen erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Mukteda Sadr'a bağlı Sadr grubu 329 sandalyeli mecliste 73 sandalye elde ederek birinci parti oldu. Sadr grubundan sonra mecliste ikinci sırada 38 sandalyeli eski meclis başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Partisi yer aldı. Eski başbakan Nuri Maliki başkanlığındaki Kanun Devleti Koalisyonu ise 37 sandalyeyle 3. parti oldu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Yönelimin araştırma yurttaşın kurumlara olan güveninin sarsıldığı ortaya koydu. Halkın %53'ü Cumhurbaşkanı, %59'u Diyanet'e, %60'ı TÜİK'e, %52'si ise MEB'e güvenmiyor. Türkiye'de kamu yoklamaları halkın kurumlara olan güveninin büyük oranda sarsıldığını ortaya koyuyor. Yönelimin Türkiye Siyaset Paneli Eylül ayı araştırması vatandaşların kurumlara yönelik güven düzeyini de ölçtü. Araştırmaya göre yurttaşların %53'ü Cumhurbaşkanlığına, %59'u Diyanet İşleri Başkanlığına, %60'ı Türkiye İstatistik Kurumu'na, %52'si Milli Eğitim Bakanlığına, %40'ı ise Sağlık Bakanlığına güvenmiyor.
Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu son yapılan saldırılarda bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda da Rusya'nın da Amerika'nın da sorumluluğu var. Çünkü sözlerini durmadılar dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nikaragua Dışişleri Bakanı ile Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye güçlerinin Türkiye'ye roket atma menzilinin yaklaşık 30 kilometre olduğunu belirten Çavuşoğlu, biz Fırat Kalkanı harekatını başlattıktan sonra da diğer Suriye'nin kuzeydoğu bölgesindeki harekatlarımızda da Amerika ve Rusya ile bir mütabakata varmıştık. Her iki ülkede bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı diye konuştu.
Dün gece Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ramallah şehrinin doğusundaki Silvat kasabasında işgal güçlerinin saldırıları sonucu 15 yaşında bir çocuk yaralandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Irak parlamento seçimleri hakkındaki 3 temel soru ile ilgili. Irak parlamento seçimlerinin 5.'si pazar günü 10 Ekim tarihinde ülke genelinde düzenlendi. Ancak bu seçimlerle ilgili bazı temel soru kafaları kurcalıyor. Acaba Irak halkı seçimlere katılmamakla nasıl bir mesaj vermek istedi? Niçin Sadr grubu açık arayla en fazla sandalye kazanabildi? Neden parlamentodaki sandalyelerin yaklaşık 29'u kadınlara verildi? Irak'ta 5. dönem parlamento seçimleri 10 Ekim gününde düzenlendi. Bu seçimin istatistiklerine bakıldığında önemli noktalar ortaya çıkıyor. Resmi rakamlara göre parlamento seçimlerine katılım oranı %41 oldu. Ancak gayri resmi rakamlar katılım oranının yaklaşık %39 olduğunu gösteriyor. Bu sonuçlara göre 5. dönem parlamento seçimlerine katılım oranının önceki 4 seçime göre daha düşük oldu. Acaba neden Irak halkının %60'ı seçimlere katılmadı? Bu soruya cevap vermek için Ekim 2019 itirazlarına bakmak gerek. O dönemde yaşanan itirazlar bilindiği gibi Adil Abdülmehdi hükümetinin düşmesiyle sonuçlandı. Bu itirazlar kötü ekonomik ve toplumsal şartlar ve yaygın şekilde yaşanan yolsuzluklardan kaynaklandı. Geçen 1,5 senede Irak halkının ekonomik ve sosyal durumu iyileşmedi. Bu nedenle Irak halkı itirazlarını bu kez seçimlere katılmama suretiyle göstermiş oldu. Irak'ta seçmenlerin %60'ın oy kullanmaması mevcut durumdan memnun olmadıklarını ortaya koydu. Bu nedenle Irak yöneticileri halkın bu düşünce ve bakışını değiştirmek ve ümidini kaybetmesini engellemek için ciddi girişimlerde bulunması gerekiyor. Bu doğrultuda Fransa Haber Ajansı Irak halkının seçimlere katılım oranının düşük olduğuna işaretle seçmenlerin oy sandıklarına gitmemesinin nedenlerinden birinin ülkedeki yolsuzluğu protesto etmek olduğunu kaydetti.
Seçim sonuçlarının açıklanması ardından Sadr hareketine bağlı Sairon İttifakı'nın parlamentoda 73 sandalye kazandığı netleşmiş oldu. Muhammed Halbusi başkanlığındaki Takaddum İttifakı ise 38 sandalye kazandı. Açıkların sandalye sayısına göre Sadr'ın başkanlığındaki ittifakın Halbusi ittifakından yaklaşık 2 kat fazla sandalye kazanmış oldu. Sadr hareketi 2018 yılında 54 sandalye kazanmıştı. Peki neden Sadr hareketi 5. dönem seçimlerinde sandalye sayısını artırabildi? Uzmanlar seçimlere katılım oranının düşük olmasının Sadr hareketinin lehine tamamlandığını düşünüyor. Çünkü bu ittifak diğer ittifaklara göre daha organize bir teşkilat sayılıyor. Genel olarak seçimlere katılım oranı düşük olduğunda daha organizeli olan grubun başarı şansı artar ve Sadr grubu için de aynı şey geçerli. Irak parlamento seçimleri hakkında açıklanan diğer önemli bir rakam ise kadınların parlamentoda 97 sandalye kazanmasıydı. Irak seçim kanunu uyarınca parlamentoda en az 83 sandalye kadınlar için ayrılmıştır. Ancak Irak Bakanlığı Kurulu Sekreterliğindeki Kadınları Güçlendirme Dairesi Başkanı Yesra Kerem Muhsin bu bağlamda yaptığı açıklamada kadınların 97 sandalye kazandığını işaretle kadınların parlamentoda ayrılan kotadan 14 sandalye daha fazla kazandıklarını belirtti. Kerem Muhsin'in yaptığı açıklamaya göre 57 kadının ayrılan kotaya ihtiyaç duymadan erkeklerden daha fazla oy alarak parlamentoya girmeyi hak kazandılar. Bu rakamlar Irak halkının bir nevi yöneticilerinin icraatına itirazlarını gösterebilir. Bu nedenle Irak yönetimi açık ve gizli itirazları ciddiye alması gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Taliban'ın Rusya'ya Afganistan'ın yeniden inşasına katılım çağrısıyla ilgili. Taliban grubu Rusya ile işbirliğini geliştirmek ve bu ülkenin yeniden imar ve inşası için yardımını almak için istişare halinde olduğunu duyurdu. Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Rusya medyasından TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, bu grubun Rusya'nın geçtiğimiz senelerde büyük hasara uğrayan Afganistan'ın yeniden imarına katılmasını temenni etti. Zebihullah Mücahit, Taliban'ın tüm ülkelerle işbirliğini geliştirmek peşinde olduğuna işaretle, dış yatırımın bu bağlamda önemli rol ifa edeceğini vurguladı. Taliban sözcüsü, Rusya'nın ekonomi açıdan önemli bir ülke olduğuna işaretle, Afganistan'ın savaş sırasında adeta enkaza ve harabeye dönüştüğünü, Rusya ve diğer ülkelerin Afganistan'ın yeniden imar ve inşasına yardım edebileceklerini vurguladı. Zebihullah Mücahid'in Rusya'dan Afganistan'ın yeniden imarına katılması için çağrıda bulunması, bu grubun Çin ve Rusya başta olmak üzere Amerika'nın rakipleriyle işbirliği ve bağlantılarını güçlendirme politikası izleyerek bu doğrultuda hareket ettiğini düşünüyor. Geçtiğimiz senelerde hem iç savaş ve hem işgale maruz kalan Afganistan büyük hasar görmüş ve neredeyse tüm altyapı tesisleri yerle bir olmuştur. Bu nedenle bu ülkenin altyapısının yeniden imar ve onarımı için dış yardım ve başka ülkelerin işbirliğine ihtiyaç duyulmakta. 15 Ağustos tarihinde Eşref Gani hükümetini düşürüp Kabil'i ele geçiren Taliban grubu Afganistan'da iktidara gelmeyi başardı. Ancak büyük yıkım ve hasara uğrayan bir ülkeyi imar ve inşa etme konusunda ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunuyor. Afganistan'ın ekonomisine çeki düzen vermek ve ilerleme ve kalkınma çalışmalarını rayına oturtmak için Taliban yönetiminin yapacağı çok iş var.
Bu çerçevede uluslararası yardımların azalması ve mali kaynakların da sınırlı olduğunun farkında olan Taliban grubu, bölgesel ve bölge dışı ülkelerin Afganistan'ın yeniden imarına yardımını sağlamaya çalışmakta. Üstelik Rusya ve Çin'i de imar ve inşa projeleri için Afganistan'a davet etmesi aslında Amerika için büyük meydan okuma sayılıyor. Afganistan'daki politikalları başarısızlıkla sonuçlandıktan sonra bu ülkeden çekilmek zorunda kalan Amerika, Afganistan'da artık Rusya ve Çin gibi uluslararası rakipleriyle karşı karşıyadır. Amerika'nın yenilgisinden sonra Moskova ve Pekin, Taliban'ın demokrasi ve cumhuriyet ilkesine karşı saygılayıcı yaklaşımı ve kapsayıcı hükümet kurmayı kabul edip etmemesi belirlendikten sonra bu ülkede faaliyetleri konusunda karar verecekler. Böyle olursa demek ki Afganistan'da yeni siyasi dönemde Amerika'nın tersine Rusya ve Çin'in etkinliği güçlenmiş olacaktır. Amerika'nın Afganistan'da terörizm ve uyuşturucu ile mücadelede ve demokrasiyi tesisi konusunda başarısız kaldıktan sonra doğal olarak bu ülke toplumunun uluslararası camia ve özellikle Rusya ve Çin başta olmak üzere Amerikan rakiplerinin varlığı ve katılımını da kabul etmesi için uygun bir zemin sağlanmıştır. Moskova ise Afganistan halkının Sovyetler Birliği'nin de 10 sene süren işgali nedeniyle Ruslara bakışları olumlu olmadığını iyi bildiği için bu zihniyeti değiştirmek amacıyla Afgan halkına yardım edip ülkenin onarım sürecine katılması ve Taliban liderliğindeki yeni hükümetle de yeni münasebetler kurması gerekiyor. Bu şartlarda Taliban grubu Moskova ve Pekin'i de iki önemli uluslararası güç olarak gördüğü için Afganistan'ın yeniden inşasına yardımlarını da almaya çalışıyor. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
Biransi terroristina i v общем очень
herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuşmuştuk. İran'ın kuzeybatı sınırıyla ilgili yaşanan gelişmelerde Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işbirliği ve bunların bölgesel siyasetleriyle ilgili kısaca sizler bilgilendirmiştik. Özellikle Azerbaycan Cumhuriyeti'nin medyasında konuyla ilgili çıkan iddiaları ve yorumlara değinmiştik. Bugünkü sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Şerifi, hoş geldiniz öncelikle diyor ve şunu sormak istiyorum size. Türkiye bu tatbikatta bazı hedefleri, planları vardı. Bunu da yani açıkça kendisi hükümet cenahı tarafından dillendirmese de hükümete bağlı medyalar tarafından bunu duyduk. Şimdi Türkiye'nin bu arada yani amacı neydi sizce? Bu amaçları neyin doğrultusunda genişletmek istiyordu acaba?
Türkiye diyen de yakın Türk halkı değil. Türk halkı Cumhuriyet döneminde bölgede tahta devlet içi onan arkalanabilir, bilip, inanıp aralarında geçen Cumhuriyet tarihinde hiç problem yaranmayıp, mesele yaranmayıp ve tam emektaşlık olup, hem Şah rejimi dövründe, hem İran İslam Cumhuriyeti dövründe tam emektaşlık olup, çünkü geçmişte Osmanlı dövründe, Osmanlı'nın komşularının namısıyla düşman olduğu için cumhuriyetçiler tam nişan verdiler ki yeni cumhuriyet Osmanlı İmperiyası'nın tetinmesi ve idamesi dövür. Bu cumhuriyetti ve bu cumhuriyet modern bir devlet kurmak isteyir ve bu devlette dostlar, düşmanlar Osmanlı'nın tarif ettiği kimin dövür. Ve tabiidir ki bu dövrde İran'la Türkiye arasında, Türkiye Cumhuriyeti arasında olan dostluk ve kardeşlik münasebeti hemşe iki ülkeye faydalanıp ve iki ülkede çalışıplar herhalde ideolojik bir farklılıklarına bakmayarak devlet menfaatlerin göz önünde alalar. Ve təəssüflə bu yoxunlarda Türkiye'de təkfiri, sələfi fikirlerin genişlenmesiyle Nüz tapmasıyla orada yeniden demoklar Osmanlı tefekkürü ve bu iki Hanefi Osmanlı'dan sonra başkaları kafirdiler ve başkalarının dinleri de kabul ediyor. Böyle bir söhbetler var. Hatta bazıları orada dile getirirler ki Azerbaycanlılar aslında Şia diyorlar. Yani Şia olsalar onları kardeş bilmir. Kafir bilmir. Ve bu xatarnak bir tefekkürdü. Bu öyle Daişdi ve bu El-Qaidədi, bu eşitdi, bu onlardan El-Nusrədi. Bunlar onlardan farkı yoxdur. Belə fikri olan adamlar indi Türkiyə hükumətində, Türkiyə mediasında danışırlar, söz deyirlər. Hətta utan belə necə deyirlər, utanmırlar. Bəzisi Türkiyənin əskəri demək olar ki, danışqalarında, universitetlərində dərs verən xocalar gəlib onlar danışanda deyirlər ki, İsrail İrandan müharibə eləmək üçün Türkiyəyə ehtiyacı var. Onu çox fəxrlə deyir. Yəni bu ki, İsrailin Türkiyəyə ehtiyacı var, yəni bizdə qulluğunda hazırıq İsrailin. Bu çox utandırıcı vəziyyətdir. Və təəssüflə Türkiyə mediasına bunlar sızıblar, bunlar çalışırlar. Dərin dövlət adamlarında belə fiş olmağına mən inanmıram və müxalifət ola, iqtidar ola. Vəli hər halda Yahudun və Sahyonizmin Türkiyədə Türk xalqının arasında olan sızıntıları çox güclüdür. Bu, dünən söhbəti deyil. Adların dəyişiblər, familiyaların dəyişiblər və onlar bu sızdırmanın nəticəsindədir. Həməşə böyük problemlər yaradıblar. İndi onların tam çalışmaqları budur ki, Azərbaycanı da təhrik eləyələr, Azərbaycan xalqın İran əleyhinə təhrik eləyələr, Azərbaycan hükumət adamlarının zeynin qarışdırırlar, onlara özlərin başqa cür göstərib İran xalqın və İranı başqa göstərələr. Bunlar ola bilər, həyəcan, necə deyərlər, indiki ehsasi bir romantika şəklində bu ola bilər. Vəli yəqin ki, dumanlar çəkiləndən sonra, sislər durulandan sonra, sular aydınlaşandan sonra Azərbaycan xalqı yəqin bilər kim dostu idi, kim dostu deyirdi. Və İran xalqı ilə Azərbaycan xalqının, indiki Azərbaycan Cumhuriyyəti xalqının arasında olan bağlılıq bugün dünən söhbəti deyir. Onlar əsasən bölgədə ən qədim İran mədəniyyətinə aid olan xalqlardılar. Hər baxımdan, adda, şeirdə, musiqidə, ənənələrdə, adabda, rüsumda, toyda, yasda bu məsələ indi Türkiyə mediasında ya bəzi Türkiyə propaganda təşkilatlarına aid olan adamların bəzi pul para səpib Azərbaycan mediasında İran əleyhinə bu söz söhbətləri yaymaqları, onları təhrik eləməkləri yəqin ki, İran və xüsusən İranda Azərbaycan bölgəsində olan xalqlar çox təəssüflə qarşılırlar və ehsas edirlər ki, Osmanlılar yenidən dirilib quyuya xortlayıblar və bunlar yenə də bölgədə qan tövmək, yenə də bölgədə düşmənçilik yaratmaq, yenə də özündən sonra başqasını kafir bilmək təfəkkürünü yaymaq istəyirlər. Və yəqin ki, Türk xalqı buna icazə verməz və Türk yeni mədəniyyəti də, Türkiyə Cumhuriyyəti də buna icazə və izin verməz mən anladığım qədəri.
Efendim, şimdi sohbətimizi toparlayacaq olursaq, İran geçtiğimiz günlərdə düzənlədiyi bu tatbikatla kəndi sınırları ilə ilgili komşu ölkələrinə hangi mesajları vermək istədi sizcə?
Əvvəla, İranın bu tatbikatda gücün göstərmək lazımdır ki, bu iki Amerika Əraqda məğlub oldu, Amerika ABD Əfqanistanda məğlub oldu, bölgədə məğlub oldu, Suriyədə məğlub oldu. Hamısında Amerikalıların əsas söhbətləri budur ki, İranlılar dolaylı yollarla Amerika qarşılıq qruplara kömək elədilər və biz məğlub olduq. Yaxşı, əgər İranla dolaylı yolla Amerika ilə Amerikanı məğlub eləyə bilirsə, bu İranın qudrətinə kafidir. Amerikanın indiyəcən heç kim qadir olmayıb Amerika payqahlarına, indi türk dilində bazalarına onların indiyəcən biri bir daş ata bilməyib. İran 13 dənə ağır uzak vuran raketlerle vurdu, yer kimi sürdü onların Irak'taki bazaların. Ve eyni halde en bahalı casusluk ve askeri uçaklarını da saldı. Heç birisi kudreti olmadı heç ne diye. Bu İran'ın gücünü gösterir. İran'ın gücünü lazım diyor ki Şumal-Gharbi'de olan tətbiqat İran'ın hərbi tətbiqatlarına baxanda ən kitihlərindən biridir. Onu ondan ola. Amma qaldı keçdi ki, bunun başqa sahədə olan təsiratı təbiidir ki, bugün Amerikanın bölgədən təkilməklə, Amerikanın quyruqlarının da burada moddan düşmələri və fəaliyyətdən düşmələri bəlli məsələdir. Ona görə təbiidir ki, onlar ki, Amerikanın gücünə arxalanırdılar, Amerikanın kölgəsi sayırdılar özləri bölgədə. Veya o fikirlidirlər ki, Amerika onların harayına gələcək, bilsinlər ki, gəlməyəcək. Onlar böyük İran qüdrəti ilə qarşı-qarşıya durmalıdırlar. Odur ki, görüyor bölgədə, indi Suudi Ərəbistanda, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri də, başqa dövlətlər də İran ilə yaxınlaşmaq istəyir, barışmaq istəyir, keçmişdə qalan kudurətləri unutmaq istəyir və yenidən münasibət qurmaq istəyir. Avropalılar da təbiidir ki, çalışırlar bu məsələ olsun. Amerikada çağırırsınızlar. Yəni, əgər bu günləri bəzi dövlətlər istəyirlər, gedələr və fəxr edirlər ki, getdilər Amerika prezidenti ilə 10 dəqiqə danışdılar. Yadınızda olsa, Amerikanın ən həyasız prezidenti Trump idi. Heç kimi də adam hesab eləmirdi. Vəli o dedi, əgər İran izni versə, mən Tehrana gedib İran dövləti başçıları ilə danışaram. Yəni, bu İranın gücünü göstərir. Təbiidir ki, belə güclü dövlət, belə imkanı olan dövlət İran illərdir, 10 illərdir əlan bloka şəraitindədir, yaptırım şəraitindədir. Vəli bu belə bloka şəraitində, təhrim şəraitində olan dövlətin bir kuruş bugün xarici borcu yoxdur. Vəli bəzi bizim qonşu dövlətlərin hamısının böyük borcları var və ya İranın mövcud potensiyeli, tavanı, həm elmi tavanı, həm iqtisadi tavanı, həm əşinəzəh sahəsində tavanı, həm coğrafi, jeopolitik mövqeyyəti, bunların hamısı təbiidir ki, İranın özündən müdafiə və qonşularından müdafiə və bölgənin əmin-əmanlığından müdafiə qüdrəti hamısı kömək eləyir bunun ki, yəqin ki, İranın xarici siyasətində yəqin əsəri olacaq və İranda da bir neçə min ilə dayanan dərin dövlət təfəkkürü hakimdir və bu təfəkkürdə xırda-xırda şeylərlə heç vaxt təhrik olmaz və təbiidir ki, böyük təhriklərin müqabilində də sakit qalmaz.
Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə siyasi analist Sayın Rəhmətullah Şərifi ilə Türkiyə-Azərbaycan Cümhuriyyətinin bölgəsəl siyasətləri konusunda yapılan röportajın ikinci və son bölümünü sizlərlə paylaşdıq. Röportajımıza son vermədən hafta içi yayınladığımız çeşitli proqramlar haqqında bilgi edinmək üçün www.parstoday.com olan internet sitəmizə də başvura biləcəyinizə mən hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında və proqramımızda buluşana dək. Hoşça kalın.
Burası Tahran. İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
İttilat gazetesinde İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülkenin ilişkilerde yanlış anlaşılmaları önlemeleri gerektiğini vurgulaması Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Siyonist İsrail işgalindeki Golan Tepelerinin sonsuza kadar Suriye'ye ait olduğunu belirterek er ya da geç bu toprakların Suriye'ye döneceğini bildirmesi gibi haberlere yer verilirken Kudüs gazetesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani'nin İran petrol tankerlerinin deniz kuvvetlerinin koruması altında Lübnan'a ulaştığına dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Şehram İrani, İran'ın petrol tankerleri deniz kuvvetlerinin koruması altında Lübnan'a ulaştığını belirtti. Amiral İrani, İran İslam Cumhuriyeti'nin uzak denizlerde çıkarlarının güvenliğini temin etmek, ta baştan deniz kuvvetlerinin görevi olduğunu ve gelecekte de aynı şekilde devam edeceğini belirtti. Amiral İrani, bugün yine İran gemilerine, deniz kuvvetlerine bağlı deniz görev grupları koruma sağladığını, nitekim en son İran'ın petrol tankerleri deniz kuvvetlerinin koruması altında Lübnan'a ulaştığını vurguladı. Amiral İrani ayrıca hali hazırda 78. Deniz Görev Grubu da 2 kruvazör ile birlikte Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de görev yaptığını sözlerine ekledi.
Risalet gazetesinde Amerika'nın İran'a karşı düşmanca politikalarda sürdürmesi, Siyonist rejim askerlerinin Kudüs'te Filistinlilere saldırması, Bahreyn'de Siyonist rejimle normalleşmeye karşı protesto gösterilerinin devam etmesi, Yemen ordusu ve halk güçlerine mütecaviz Suudi savaş ittifakına ağır darbe vurması, İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki diplomatı Haydar Ali Biluci'nin Siyonist rejimin İran aleyhindeki sahte ithamlarına değinerek İran aleyhinde yalan ithamlarda bulunmanın sahte Siyonist rejimin Filistin halkı aleyhindeki cinayetlerini örtbas etmek için başvurduğu yöntem olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verirken Cami Cem gazetesinde Fransız komutanın İran ile anlaşmak gerektiğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Fransa ordusunun komutanlarından General Jack Villard, son 2 yılda Fars Körfezi'nde gerilimlerin büyük ölçüde azaldığını açıkladı. Fransa ordusunun Hint Okyanusu ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan birliklerin komutanı General Villard, Fars Körfezi'nde son 2 yılda gerilimlerin büyük ölçüde azaldığını fakat bölge hala istikrarsız olduğunu belirtti. Fransız general, bölgede kışkırtıcı hareketler olmadığını, tehdit hissi büyük oranda gerilediğini ancak bölge hala istikrarsız olduğunu ileri sürdü. General Villard ayrıca eğer Bercam nükleer anlaşmasının tüm tarafları İran ile teamülde bulunursa o zaman dünya genelinde gerilimlerin hafifleyeceğini kaydetti. Fransız general ülkesi kuvveti askeri üs inşa edeceği yönünde çıkan haberleri de tekzip etti.
Hemşeri gazetesinde Rus yetkilinin nükleer anlaşma vurgusunu konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mikhail Ulyanov, Bercam nükleer anlaşması ile ilgili Viyana müzakerelerinde tekrar başlangıç noktaya dönülmemesi gerektiğini vurguladı. İran'ın bildirdiğine göre Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mikhail Ulyanov, yayımladığı Twitter mesajında İslami İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Viyana'daki nükleer müzakerelerin tekrar başlatılması yönündeki taahhütlerin artırılması konusunda açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirirken Viyana müzakerelerinin yeniden başlamasının iyi bir haber olacağını vurguladı. İslami İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, pazartesi günü nükleer müzakerelerle ilgili son gelişmelere değindiği basın toplantısında müzakerelerin Dışişleri Bakanlığı'nda takip edildiğini, yeni bir metin üzerindeki müzakerenin söz konusu olmadığını belirtti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kal.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Programımıza geçen hafta Türkiye'de meydana gelen bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türk yetkililerin Yunanistan'a karşı kışkırtıcı açıklamaları.
Türkiye Cumhurbaşkanı G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'ne katılması.
Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri konusundaki görüşler.
Ve korona pandemisiyle ilgili son durum.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor.
Geçen hafta Yunanistan, Türkiye ordusunun askeri hareketliliği ve yasa dışı göç bahanesiyle ülke sınırına çok sayıda asker konuşlandırdığını ve silahlı kuvvetlerin hazır olduğunu duyurdu. Yunan hükümeti pazartesi günü Türkiye sınırını güçlendirmek için 250 asker gönderildiğini iddia etti. Ankara ile Atina arasındaki askeri gerginliğin tırmanmasıyla aynı zamanda Amerikan savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Amerikan Hava Kuvvetleri ile Yunanistan arasında düzenlenen ve Türkiye'nin de endişelerini dile getirdiği bir hava tatbikatına katılmak üzere Yunanistan'ın Larissa kentindeki bir hava üssüne indi. Yunan milletvekilleri geçen perşembe günü Fransa ile 3. ülke tehditlerine karşı bir savunma anlaşmasını onayladılar. Ve Türkiye, Yunanistan'ı anlaşmanın imzalanmasına tepki olarak Akdeniz'de aşırılık yapmakla suçladı ve Ankara'nın koruma kararlılığının bu bölgedeki haklarını güçlendireceğini vurguladı. Türkiye ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de havalimanında, enerjide, Ege Adaları'nda ve Kıbrıs'ta birçok ihtilafları bulunuyor.
Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'ın son dönemdeki silahlanma çabalarına ilişkin önce matematik, önce tarih, bunlara bakın. Bu tür girişimlerle Türkiye'ye karşı üstünlük sağlayamazsınız, bu gayretten vazgeçin dedi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bir takım tatbikat faaliyetlerle bir yere varabileceklerini zannediyor diyen Akar şöyle konuştu. Yunanistan'da özellikle son dönemlerde bazı ülkelerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bazı anlaşmalar yapmak suretiyle bir silahlanma sevdası başladı diye konuştu. Uzmanlar Türkiye Savunma Bakanlığı'nın bu açıklamalarını Ankara'nın hayali politikaları çerçevesinde değerlendiriyorlar. Aslında gerçekler Amerika ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Adası ile ilgili Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan anlaşmazlıklar konusundaki özel bakışının Kıbrıs Türk kesiminde bağımsız bir ülkenin kurulması düşüncesini dayatamayacak kadar karmaşıktır.
Türk yetkilileri ve resmi medyasının edebiyatında sık sık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismi kullanılıyor olsa da şimdiye kadar dünyada hiçbir ülke Kuzey Kıbrıs'ı bir ülke olarak tanımamıştır ve adanın bu kısmı Ankara yönetiminin himayesi altında hayatına devam etmekte. Bu bağlamda Kıbrıs'ın Türk analizlerinden Hasan Kahvecioğlu şöyle diyor. Kıbrıs'ın Türk kesimindeki birçok siyaset ve medya aktivisti ve elit oturumlarında federalizm düşüncesi üzerinde diretiyorlar. Ancak ne yazık ki Türkiye'deki rejim sözümüzü kabul etmemekte. Sonuç itibariyle Ankara yetkililerinin sert ve kışkırtıcı açıklamaları komşular ve bölge ülkelerini rahatsız etmekte. Türkiye ve Kıbrıs'ın Türk sakinleri bu yaklaşımdan dolayı daha iyi yaşama şartlarını kaybetmiştir. Kıbrıs'ın Rum sakinleri tüm Avrupa Birliği üyelerine seyahat edebilecek pasaporta sahipken birkaç metre ötede yaşayan Türkler pasaportlarıyla Türkiye ve Pakistan hariç başka hiçbir ülkeye seyahat edemiyorlar. Bu gibi meseleler Kıbrıs'ta siyasi ve toplumsal kutuplaşmaya yol açmıştır.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan'da güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanmasının sadece bölgesel düzeyde değil, uluslararası ölçekte de kritik önemde olduğunu belirterek, diyalog kanallarını açık tutarak stratejik sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz dedi. Erdoğan, Afganistan gündemiyle toplanan G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı. Katılımcıları selamlayarak toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, G20'yi dünyanın karşı karşıya kaldığı meydan okumalar karşısında temel işbirliği platformu olarak gördüğünü söyledi.
Erdoğan, Afganistan'da yaşanan gelişmelerin siyasi ve insani boyutunun yanı sıra ekonomik ve finansal yansımalarının da olduğunu vurgulayarak konunun G20'nin çalışma alanı çerçevesinde değerlendirmesini memnuniyetle karşıladığını, fikir alışverişinde bulunulmasına imkan tanıyan dönem başkanı İtalya'ya teşekkür etti. Afganistan'da yeni bir siyasi ve jeopolitik hakikatle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Erdoğan, ülkede güvenlik ve istikrarın bir an önce sağlanması sadece bölgesel düzeyde değil, uluslararası ölçekte de kritik önemdedir. Diyalog kanallarını açık tutarak stratejik, sabırla ve kademeli bir yaklaşımla Taliban'ı kapsayıcı bir yönetim kurmaya doğru yönlendirmeliyiz diye konuştu. Hali hazırda Türkiye'de burslu olarak 1100 Afgan öğrenci okuduğunu kaydeden Erdoğan, geçmişten bugüne burs verdiğimiz toplam Afgan öğrenci sayısı 10.000'i aşmıştır. Afganistan'da bu desteğimiz devam etmektedir, dedi.
Tahran Radyosu.
Geçtiğimiz hafta Ankara-Washington hattındaki gelişmeler de gündemde sıcaklığını korudu. Amerika'nın Asya-Pasifik bölgesinden Batı Asya'ya dünyayı şekillendirme girişiminde Türkiye'ye bir takım görevler biçerken tüm başlıklarda Ankara'yı zorlamaya devam ediyor. Washington'un sıkıştırıcı tavrı karşısında Türkiye bağımsız hareket etmeye çalışsa da Batı'ya pek çok bağımlılığı bulunduğunu belirten uzmanlar, Amerika'nın Türkiye'nin önüne koyduğu maliyetlerle bir iktidarının devamının çok zor olduğunu dile getiriyorlar.
Bu bağlamda eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı ve İSİN Üniversitesi Güvenlik ve Savunma Stratejileri Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinatörü İsmail Hakkı Pekin, Ankara'nın Amerika ve Batı'yı memnun etme politikası izlediğini söyledi. Afganistan'da Kabil Havaalanı işletmesinin de Ukrayna ve Kırım'da da bu politikanın izlendiğini belirten Pekin, buna rağmen karşılığın alınmadığını dile getirdi. Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinin prestij görülecekken gerçekleşememesi örneğini veren Pekin, Cumhurbaşkanı'nın da Putin'e gittiğini anımsattı. Türkiye'nin orta boylu bir devlet olduğunu, politikalarında tümüyle bağımsız davranmasının mümkün olmadığını söyleyen Pekin, Amerika ve Rusya ilişkiler açısından dengelenmesi zor, durumun Ukrayna ve Kırım ile Suriye'de açık işaretlerinin görüldüğüne dikkat çekti. Şimdi gazeteci yazar Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinleyelim.
Türkiye'nin dış politikasındaki mesele ne durumda? Şimdi Türkiye dış politikada ciddi bir şekilde sıkışmış bir durumda. Şimdi bunun dışında da işte Kırım, İdlib, Rojava yani Suriye'deki Kürtler falan bu hepsi eklenince artık dış politikada ortaya koyabilecek, çözebilecek ciddi bir dış politika enformasyon süreci yaşıyor. Yani sıkıntılı bir şekilde yaşıyor bunu. Şimdi Biden yönetimi gelmeden önce de zaten Türkiye'ye ya daha doğrusu Türkiye değil Erdoğan'daki mevcut yönetime, Erdoğan iktidarına biraz mesafeli davranıyordu. Ve daha önceden de yaşanmış olan bir iki tane sorun vardı. İşte Patriot füzelerinin sorunuydu. S-400'lerdi. İşte Suriyeli Kürtlere ABD'nin vermiş olduğu destek. Onun dışında şimdi bunlar hepsi eklenince Biden yönetimi de böyle dış politikada Türkiye ile arasına mesafe koyunca açıkçası yani Türkiye ABD'deki diplomasi zorlamasına rağmen çünkü halen daha NATO üyesi olduğunu ve NATO üzerinden ABD ile müttefik olduğunu defalarca girişimlerde bulunmasına rağmen açıkçası çok karşılığını bulmadı ABD'de. Tabii Türkiye burada da şeyi zorluyor. Evet sen yoksan, sen bu kutupta yoksan, bana sen benim söylediklerimi ya da seninle ittifak geliştirmesen ben başka bir cephe açarım dediği cephe de aslında biraz Rusya'dır. Fakat Türkiye'de şöyle bir sıkıntı var. Yani Türkiye bugüne kadar hiçbir şekilde almadı. Yani ne Amerika'daki diplomasiyle olan durumda bir şey aller alabildi ne de Rusya'da. Çünkü sürekli şu anda vermek durumunda. Yani Rusya'da, Moskova'da, Ankara'yla olan ilişkilerinden sürekli yani bir takım ticari ilişkiler var. Ticari ilişkilerin dışında da ciddi işte S-400'lerin birinci paket satışı var. İkinci paket satışı gerçekleştirmek üzere. Yeni savaş uçakları onun dışında da bir de termik santral projesi ya da ihalesini tamamen almış falan. Yani bunlar üzerinden açıkçası çok fazla Türkiye buradan da yani karşılığında beklediği özellikle biliyorsunuz Rojava'daki daha doğrusu Suriye'deki Kürtlerin ile ilgili bir durum var. Yani bütün gittiği iki ülkeye de bunu öncelikli öne sürüyor. Açıkçası aslında gerginliğin ya da Türkiye'nin dış politikasındaki mevcut olan girişimlerdeki pazarlığın arkasındaki başarısızlık tamamen bunun üzerinden gelişiyor.
Sayın İhsan Kaçar'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Ve son olarak Türkiye'de 13 Ekim itibarıyla 33.860 kişi koronavirüse yakalandı, 237 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tabloyu sosyal medya hesabından paylaşarak son günlerde aşılanma hızında durağanlık var. Vaka sayılarının yüksekliği aşı konusunda bir tereddüt uyandırmış olabilir mi? Ama şunu unutmayın. Covid-19'u aşı sayesinde adeta grip gibi atlatanların sayısı artık bunlarla yarışıyor. Kayıplarımızın çoğuysa tam doz aşı olmayanlar dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada can kayıplarıyla ilgili olarak hassasiyet vurgusu yaparak COVID-19 sebebiyle bugün kaç can kaybımız olduğu bu saatlerde cevabı beklenen soruydu. Tanımıyor olsak bile insanlarımızın acısına kayıtsız kalmayışımız, vefat sayılarından duyduğumuz üzüntü bizi çoğu toplumdan ayırıyor. Bu hassasiyet büyük bir güçtür. Birbirimizi koruyalım ifadelerini kullandı. Türkiye'de koronavirüs ölümleri son haftalarda yeniden artışa geçmiş bulunuyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu. Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 36. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde geçen bölümde olduğu gibi kitap bağlamındaki kadınlar ve kadın yazarlar ile ilgili konuşacağız.
Kadınlar tarafından yazılan kitapların ana teması kadınlardır. Aile, çocuklar, aşk, erkek dünyasına açılan davalar, gizli duyguları ifade etme, kadınların sorunlarını ifade etme, hayatlarına bağlı sosyal ve politik meseleler onların kaygıları arasında yer almıştır. Tabii ki bazıları toplumu yöneten, diğerleri de eleştirmiş ve yüzyıllar boyunca halka yönelik zulmü anlatmıştır.
Enhedoana, dünyada tarih tarafından tanınan ilk kadın yazar ve şairdir. Enhedoana, Mezopotamya'nın büyük kralı Sargon'un kızıydı. Babası tarafından imparatorluğun en büyük şehri ve merkez olan Ur şehrinde Akadai tanrıçası İnanna tapınağının rahibi olarak atandı.
Enhedoana, İnanna için antik dini inançlardan kalıntıları tasvir eden ve tamamen farklı üç temayı betimleyen üç ilahi yazdı. Birinde İnanna, diğer tanrıçılar ona yardım etmeyi reddetse bile bir dağı yenen vahşi bir savaşçı tanrıçası olarak tasvir edilmiştir. İkinci ilahi de İnanna'nın uygarlığı yönetime, evi ve çocukları denetlemedeki rolü kutlanır. Üçüncü ilahi de Enhedoana, bir gasp etme niyetinde olan bir adama karşı bir tapınak rahibi olarak konumunu pekiştirmek için tanrıça ile olan kişisel ilişkisini anlatır.
Enhedoana 4000 yıldan beri birçok edebi ve bilimsel esere adı kazınmış bir ilk kadındır. Bir şiirinde kendini şöyle anlatır. Hakkı ile akla dehaya sahip olan kadın, tüm lacivert levhaları okuyan kadın, tüm diyarları, toprakları bilen kadın, cenneti alt üst eden, yeryüzünü tepeden tırnağa bilen kadın.
Son 10 yıllarda en çok satan İran öyküleri listesine kadın yazarlar hakim olmuştur. İran edebiyatı uzmanı Hasan Mir Abedini'ye göre roman yazan kadın sayısı 300'ü geçmiştir. İran'da kadın kitapları erkeklerinkinden daha fazla satılmaya başlanmıştır. İran romanları ortalama olarak nispeten az sayıda yayınlanırken bazı kadın kitapları 100.000'den fazla nüshaya ulaşmıştır. Bazı edebiyat eleştirmenleri kadın yazarların sadece Fars edebiyatının öncüsü olmakla kalmayıp aynı zamanda toplumun kadın yazarlara bakışını da değiştirdiğine inanmaktadır.
2004-2016 döneminde yapılan bir araştırmaya göre kadınlar tarafından toplam 179.309 kitap başlığı oluşturulmuştur. Bunların %49'u ilk baskı ve %51'i yeniden basılmış olanlardır. Bu rakamlar yayınlanan tüm kitapların %40'ını oluşturmaktadır. En fazla basılan kitap çocuk ve gençler alanında %27, yardımcı okul kitapları %20 ve uygulamalı bilimler %15 kadar olmuştur.
Söz konusu dönemde 101.591 İranlı kadın kitap sunumunda yer almış, yazar sayısı %30 ve çevirmen sayısı %12 ile bu süreçte en yüksek paya sahipken bunları %7 ile redaktörler, %2 ile çizerler, şairler ve derleyiciler izlemektedir. Dolayısıyla araştırmaya göre kadınların yazıları çevirilerinden daha fazladır.
Tarihsel olarak hikaye anlatılacağının başlangıcı erkeklere veya kadınlara atfedilmez. Yani bu konuda bir belirsizlik söz konusudur. Kadın ruhu hikaye anlatmayla daha yakından ilişkili olsa da ancak sosyal ilişkiler hangi grupların çalışmalarını muhataplara sunabileceğini belirler. Bu bakımdan tüm dünyada ve tarih boyunca bu alanda erkekler ön safta yer almıştır.
İran'da ve meşrutiyet devri sonrasında toplumsal ve siyasal alanın açılması ile birlikte hikaye yazarlığının yeni bir biçimde ortaya çıkması için koşullar hazır hale gelmiştir. Bu dönemde Muhammed Ali Cemalzade Bir Varmış Bir Yokmuş Hikayeler Mecmuası ile yeni bir hikaye anlatımının başlangıcına imza attı. Bu kitabın yayınlanmasından sonra birçok erkek yazar yeni anlatım ölçütleriyle öyküler yazmaya başladı.
Meşrutiyet döneminden sonra sosyal faaliyetlerini arttıran kadınlar, hikaye anlatılacağı ve roman yazımı alanlarını, ruhlarını, dünya görüşlerini ve duygularını ifade etmek için iyi ve değerli bir alan görmüşlerdir. Çünkü o zamana kadar kadınlar toplumun unutulmuş kesimi ve saklanması gerekenleri olarak muamele görmüşlerdi.
Kadınlar tarafından yazılan kitapların ana teması kadınlardır. Aile, çocuklar, aşk, erkek dünyasına açılan davalar, gizli duyguları ifade etme, kadınların sorunlarını ifade etme, hayatlarına bağlı sosyal ve politik meseleler onların kaygıları arasında yer almıştır. Tabii ki bazıları toplumu yöneten değerleri de eleştirmiş ve yüzyıllar boyunca halka yönelik zulmü anlatmıştır. Kadın yazarların faaliyetlerinin ilk yılı olarak kabul edilen 1931 yılından bu yana kadın yazarların sayısı her geçen yıl artmış ve kadın okurların sayısı da bir o kadar da artmıştır.
2021 yılında Fars romanı 100 yılına girdi ve İranlı kadın yazarlar roman yazmanın en başından itibaren Fars edebiyatının gökyüzünde parlamaya devam edeceğini gösterdi. Bu süreçte Farsça'nın ilk tarihi romanı Süveşun Simindaneşver tarafından yazıldı. Simindaneşver, Süveşun romanında İranlı kadına yeni bir tanım getiren ve geleneksel kadın görüşünü alt üst eden ilk kadın yazardır. Kitabın ana karakteri olan Zari ismindeki karakter, korkuları ve yalnızlığıyla mücadele eden bir kadındır ve kitabın başında korkak ve muhafazakar bir kadın olmasına rağmen sonunda cesur bir kadın haline gelir. Bu görüş, İran'da kadın romanı olarak bilinen yeni bir roman türünün oluşmasına yol açmıştır.
Tahran Radyosu.
Semin Daneşver 28 Nisan 1921'de Şiraz'da doğdu ve edebiyat ve sanatla çocuk yaşta ailesi tarafından tanıştı. Tahran'a gençken geldi ve Tahran Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okudu. Semin Daneşver 1948'de daha önce gazete ve dergilerde yayınlanmış olduğu Sessiz Ateş adlı ilk kısa öykü mecmuasını yayınlamayı başardı. Semin Daneşver, profesyonel olarak öykü yazmaya başlayan ilk İranlı kadındı. Semin Daneşver, yazar olarak kadınların varlığının yeni ortaya çıktığı bir sırada öykü yazmaya başladı. Aslında Furu Ferruhzade'nin şiir alanında yaptıklarını Daneşver hikayede yaptı.
Aynı yılın 1948 ilkbaharında ilk kitabının yayınlanmasından sonra Semin Daneşver Şiraz'dan Tahran'a dönerken Celal Ali Ahmet ile tanıştı. Bu tarih Semin Daneşver'in hayatında bir dönüm noktasıydı. Çünkü Celal Ali Ahmet o dönemin ünlü yazarlarından biriydi. Bu tanışma iki yazarın 1969'da Ali Ahmet'in hayatının sonuna kadar devam eden evliliğiyle sonuçlandı.
1952'de Dr. Semin Daneşver burslu olarak Amerika'ya gitti ve 2 yıl boyunca Stanford Üniversitesi'nde estetik eğitim aldı ve Valak Earl Stegner yanında hikaye yazmaya başlayıp Phil Perrick yanında da piyes yazarlığı alanında usta olmaya çalıştı. Bu dönemde Daneşver'in kısa öyküleri o zamanın ünlü edebiyat dergilerinde İngilizce olarak yayınlandı.
Semin Daneşver hastalık döneminin sonunda 8 Mart 2012'de Tahran'daki evinde 90 yaşında vefat etti. Bu bayan yazar eserlerinde İranlı kadının toplumsal değişim aşamasındaki kimliği ve konumu sorununu ele alıp kadınların dünyasını bilinmez olarak saklayan toplumu eleştirerek kadınların kendilerini bulma çabalarını inceledi.
Semin Daneşver'in en önemli eseri 17 dile çevrilmiş, yüz binlerce cilt halinde yayınlanmış olan Savaş'ın romanıdır. Semin Daneşver bir yandan da kısa öyküler yazmakla da iyiydi. Kısa öyküleri arasında Sönmüş Ateş, Cennet Gibi Kent, Kime Selam Söyleysem, Göçmen Kuşlara Sor ve Seçime Değinmek mümkün. Onun diğer romanları arasında ise Aylaklık Adası, Aylak Kervancılar ve Aylak Dağ'a değinmek mümkündür. Semin Daneşver yazarlığının yanı sıra üniversitede hocalık yapmış ve çeviri işi de uğraşan biri olmuştur.
Suveş'in hikayesi 2. Dünya Savaşı'nın son yıllarında İran'ın güney orta bölgesinde bulunan Şiraz'da geçiyor. O yılların sosyal atmosferi ve 28 Mordad darbesinin sonuçları bu romanda çok iyi anlatılıyor. Fars eyaletinde nispeten zengin bir çift olan Yusuf ve Zari'nin hikayesidir. Yusuf diğer toprak sahipleri gibi katı ve açgözlü değildir ve köylüyü ailesi olarak görür. Hikaye gelişmenin sultacılara ve işgalcilere iltifata bağlı olduğu ve hakikat çığlığının sesinin boğulduğu İran'ın İngilizler tarafından işgali döneminde geçmektedir. Ancak Yusuf, adalet için haykıran ve bunun için canını verenlerden biri olmayı tercih ediyor.
Savaş'ın romanının gerçekçi ve sembolik olmak üzere iki yönü vardır ve aslında iki katmanlı bir rapya sahiptir. Biri, anlatısal veya kurgusal katman, diğeri simgesel veya alegori katmandır. Anlatım katmanı İran kültür ve medeniyetinin tezahürlerinden ve şiirsel ifadelerinden kullanıldığı İran'ın sosyal ortamında ilginç bir hikayedir. Alt katmanda bazı karakterlere ve nesnelere şifreli bir işlev verilir. Tabii ki bu alegorileri keşfetmenin ipuçları var. Ve muhataplar İran'ın dini veya ulusal kahramanları ile bağlantısını bulabilirler.
Kadınsı deneyimi nedeniyle Daneşver kadın karakterler yaratmada başarılı olmuştur. Suveş'in romanı kadınların geleceğini ve toplumsal değişimde oynadıkları rolü anlatıyor. Kitabın bir bölümünde şunları okuyoruz. Dün geceden beri kalbinin üzerinde bükülüp uyuyan yılan ısırmak için başını kaldırdı. Boğazı o kadar sıkıştı ki hamlesini tamamlayamadı. Ancak aklı başındaydı ve ışıkları söndürecek kimsenin olmadığını biliyordu. Yutkundu ve şöyle dedi. Yapmak istediğiniz her şeyi bugün yapın. Şimdi yapmazsanız artık fırsat bulamayacaksınız.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda parsvide.com'un takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya buluşuncaya dek hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.